Ayrım 31, Günlerin Getirdi, Isabel Allende, sayfa 396. Yaz. O her zamanki arı ve sincap bolu içinde yaz gelmişti. Bahçenin güzelliği doruktaydı. Her bir gülün taç yapraklarını tek tek saymaktan asla vazgeçemeyecek olan Will'nin alerjileri de öyle. Ama alerjiler muhteşem mangal partileri vermesine engel oluşturmuyor. Hem bunlara Lori de katılıyordu çünkü onun kadar vejeteryan olan Doktor Miki Shima da daha fazla proteine ihtiyacı olduğuna onu inandırınca yıllardan beri süren vejeteryan uygulamalarından vazgeçmişti. Ilık yüzme havuzu çocukları ve ziyaretçileri akın akın kendine çekiyordu. Günler tıpkı Karayipler'de olduğu gibi saate bağlı kalmadan güneşin altında ağır aksak geçip gidiyordu. Aramızda olmayan tek kişi Tabra'ydı. Çünkü takılarında kullandığı bazı parçaları Bali'de ürettiklerinden kalkıp oraya gitmişti. Tüylü kertenkele de bir hafta onunla birlikte olmuş ama yılanlarla uyuz aç köpek sürülerinden korkusuna daha fazla dayanamadığı için Kaliforniya'ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Dediklerine göre odasının kapısını açıyormuş da küçük bir yeşil yılan eline sürtünerek geçivermiş. Hayattaki en öldürücü yılanlardan biriymiş. Aynı gece tavandan sıcak, nemli ve tüylü bir şey düşmüş. Tam üstlerine inerek kaçıp gitmiş. Ne olduğunu görmek için ışığı vaktinde açamamışlar. Tabra herhalde bir zarigüaydı. Kesellerden fareye benzer bir hayvan diyerek yastığına gömülüp uykusuna devam etmiş. Adamsa ışıkları açık bırakarak elinde kasap bıçağıyla zarı güyayanın ne olduğu hakkında en küçük bir fikri olmadan bütün geceyi nöbet tutarak geçirmiş. Juliet ile çocukları haftalarca bizimle kalıyorlardı. Aristoteles ailenin en nazik, en düşünceli insanı. Saygıdeğer her Yunanlı gibi trajediye az çok meyilli olarak doğmuş, çok küçük yaşından beri de annesiyle erkek kardeşinin koruyucusu rolünü üstlenmiş ama öteki çocuklarla olan ilintisi onun bu yükünü hafifletmiş ve çok komik bir hal almıştı. Bence o doğuştan aktör çünkü tiyatroya yatkın ve yakışıklı olmasının yanı sıra okuldaki piyeslerde de her zaman başrole çıkıyor. Akulis ise gülücükler ve öpücükler arasında son derece çımartılan bir melek. Balık gibi yüzmeyi öğrendi. Suyun içinde 12 saat kalabilir. Havuzun içinden bum buruşuk ve güneşten kıpkırmızı olmuş bir halde kurtarıp zorla tuvalete gönderirdik onu. O suyun içinde neler olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Merak etmeyin hanımefendi. O kadar çok klor var ki suyun içinde bir ceset bile olsaydı sorun çıkmazdı diye güvence vermişti bana teknisyen. Ona kuşkularımı anlattığım zaman. Çocuklar günden güne değişiyorlardı. Willy Andrea'nın yüz hatlarının tıpkı Alejandro'nunkilere benzediğini ama dağınık olduğunu, günün birinde yerli yerine oturacağını söylerdi hep. Görünüşüne göre öyle de olmaktaydı ama kendisi farkında bile değildi. Çünkü hiçbir şeyle ilgilenmeden burnu kitaplarının içinde imkansız maceralarla bir rüyalar aleminde yaşıyordu. Nicole çok zeki ve iyi bir öğrenci olup çıktı. Üstelik sokulgan, dost canlısı ve cilveliydi. Kadınların hiçbirinin bir erkeği baştan çıkaracağım diye içi gitmeyen anaerkil bir klanın içinde bu erdeme sahip tek kişi o. Ondaki estetik içgüdüsü, çevresindeki herhangi bir kadının kıyafetine olan güvenini eleştirel tek bir bakışta yerle bir edebilir. Bir tek Andrea'nın dışında, çünkü o hala modaya kulak asmadan, çocukluğundan da hep olduğu gibi kılık değiştirmiş olarak dolaşıyor. Aylar boyunca Nicole'u elinde gizemli bir kara kutuyla gidip gelirken gördük. O kadar çok ısrar ettik ki günün birinde içindekini bize gösterdi. Bu bir kemandı. Orkestraya katılmak istediği için okuldan ödünç almıştı onu. Kemanı omzuna yerleştirdi. Arşeyi eline aldı. Gözlerini yumarak çalıştığını hiç duymadığımız şarkılardan oluşan kısa ama kusursuz bir konserle bizleri şaşkına çevirdi. Alejandro'nun iskeleti tam zamanda boyatı verdi çünkü ben artık bodur kalmasın diye ineklere yaptıkları gibi ona büyüme hormonları verseler diye düşünüyordum. Onun soyumdan gelenlerin içinde hiç arzu edilmedik şekilde benim genlerimi alan tek kişi olmasından korkuyordum. Ama o yıl bundan sıyırdığını görerek rahat bir nefes aldık. Bıyıklarının terlemeye başladığı, artık fark edildiği halde olgunlaşıp kendi işini kendi görecek hale gelme sıkıntısından ne pahasına olursa olsun kaçma kararıyla aynaların karşısında kaş göz hareketleri yapıp olmadık şakalarla herkesi rahatsız ederek tıpkı bir ip cambazı gibi davranmayı sürdürüyordu. Evlenene ya da tekme tokat kapı dışarı edilene kadar her bir ayağı bir evde olmak üzere ebeveynleriyle birlikte oturmaya devam etmeyi düşündüğünü haber vermişti bize. Sabrımız tükenmeden bir an önce büyümeye bak diye uyarıyorduk biz de onun bu maskaralıklarından gına gelmiş olarak. İkizler boğulsalar diye umudunu hiç yitirmeden Olivia'nın uzaktan gözetimi altında plastikten yapılma yüzer kaplumbağaların içinde havuza giriyorlardı. Bu köpek bizim aileye geldiğinde var olan korkularının iki tanesini hala sahip, biri şemsiyeler, biri de ikizler. Bu çocuklar ve bizi sürekli ziyaret eden bir düzine arkadaşı, Afrikalılar gibi kapkara olmuş saçları yüzme havuzunun çimleri yakacak kadar öldürücü kimyasal maddeleri yüzünden yemyeşil kesilmiş bir halde yazın sonunu getirmişlerdi. Havuza girenlerin ıslak ayaklarla bastıkları yerde ot bitmiyordu. Torunlarım aşkı keşfedecek yaştaydılar. Bir tek Aquiles'in dışında. Annesinin kendisiyle evlenmesini isteme aşamasını henüz geçememişti o. Küçükler karanlıkta oynamak için ruhlar evinin dehlizlerine saklanıyorlar. Yüzme havuzundaki konuşmaları çok zaman ana babalarının huzurunu kaçırıyordu. "Kalbimi kırdığını bilmiyor musun?" diye sormuştu Aristoteles. Deniz gözlüklerinin arkasından soluk soluğa nefes alarak. "Ben artık erik sevmiyorum. İstersen sana dönebilirim." diye öneride bulunmuştu Nicole'de, suya iki atlamasının arasında. "Bilmiyorum, düşünmem gerek, böyle acı çekmeye devam edemem. Çabuk düşün, çünkü istemiyorsan Peter'ı arayacağım. Beni sevmiyorsan hemen bugün kendimi öldürürüm daha iyi. Tamam ama yüzme havuzunda yapma, sonra Willy kızar." Erkekliğe giriş törenleri. 2005 yazında canım sevgilim aynısı bitirip müsveddeyi Carmen Balix'e göndererek rahat bir nefes aldım. Çünkü çok zor bir projeydi bu. Sonra da Nico, Lori ve çocuklarıyla birlikte Kenya'ya safariye gittik. Gunuların hani şu korku içinde Serengeti'den Masai Mara'ya doğru koşup duran siyah sığır görünümündeki milyonlarca öküz başlı antilopun göçüne tanıklık etmek için Samburular ve Masailerle birlikte haftalar boyunca kamp kurduk. Yolda oyalanıp geride kalanları mideye indirmek için koşup gelen öteki hayvan için tam bir ziyafet dönemiydi bu. Bir hafta içinde 1 milyona yakın dana alelacele doğmuştu. Bindiğimiz o entepüften küçük uçaklardan baktığımızda hayvanların göçünü Afrika düzlüklerinde yayılan devasa bir karaltı olarak görüyorduk. Lori her yıl çocukları meraklarını kamçılayacak ve uzaklıklara rağmen insanların her yerde birbirine benzediğini gösterecek unutulmaz bir yere götürmemizi planlamıştı. Bizi birleştiren benzerlikler, bizi ayıran farklılıklardan çok daha fazladır. Bir önceki yıl Galapagos adalarına gitmiştik. Orada çocuklar deniz kurtlarıyla, kaplumbağalarla ve vatozlarla oynayabilmişlerdi. Niko köpek balıklarıyla katil balinaların peşinden denize açılıp saatlerce yüzerken Lori ile ikimiz onu kesin bir ölümden kurtarmaya gitmek için bir sandal arayarak adalar arasında koşturup duruyorduk. Sandalı bulduğumuzda Niko koca koca kulaçlar atarak geri dönüyordu artık. Kenya'ya her zamanki gibi Will'in fotoğraf ekipmanının sehpaların ve kullanılması fazla zahmetli olduğu için hiçbir Afrika hayvanını gafil avlayamamış olan o devasa merceğinin bulunduğu bavulu da sürükleyerek götürmek zorunda kalmıştık. Yolcunun en güzel resmini kullanılıp atılabilen bir fotoğraf makinesiyle Nicole çekmişti. 45 santim uzunluğundaki mavi renkli diliyle bir zürafanın suratıma kondurduğu öpücüğün resmiydi bu. Will'in Lenduha gibi merceği çadırın içine unutup gitmiş, Afrikalıların o her an hazır gülüşünü, toz toprak içindeki pazar yerlerini, ıssızlığın ortasında en yakın köyden 3 saatlik yürüyüş mesafesindeki bir yerde, ailenin sığırlarını günde güden 5 yaşındaki çocukları, aslan yavrularıyla incecik upuzun zürafaları ölümsüzleştirmek için daha gösterişsiz başka mercekleri kullanır olmuş. Üstü açık bir cipin içinde, fil ve bizon sürülerinin arasında dolaşmış, tam kadro hipopotam ailelerinin oynaştıkları çamurlu ırmakların yakınına sokulmuş, o akıl almaz yarışlarını sürdüren öküz başlı antilopların peşine düşmüştü. Rehberlerimizden biri olan Lidilia, Alejandro'yla arkadaş olmuştu. Bembeyaz dişleri, kafasında taşıdığı boncuklu süsün en tepesine kondurduğu 3 tane kuş tüyüyle cana yakın bir samburu olan Lidilia, erkekliğe giriş töreninin ilk adımı olarak kabilesinin büyücüsü tarafından sünnet edilirken yanında kalmasını istemişti ondan. Daha sonra bir ay boyunca doğanın içinde tek başına kalarak kargıyla avlanacaktı. Bir aslan öldürmeyi becerebilirse köyün en beğenilen kızını seçebilir, adı öteki büyük savaşçılarla birlikte anılırdı. Dehşet içinde kalan torunum Kaliforniya'ya doğru kaçıp gitmek için günleri sayıyordu. Yaşını başına almış bir savaşçı kendine eş olarak Andrea'yı satın almak isteyince bunu bize tercüme etmekle dileğe düştü. Adam kızın karşında bize bir sürü inek önerdi. Biz reddedince de üstüne bir o kadar daha koyun ekledi. Nicole rehberlerle ve hayvanlarla telepatiyle anlaşıyordu. Ayrıntılar konusunda hayran olacak bir belleği vardı. Böylelikle bizi bilgilendiriyordu. Örneğin fillerin bütün dişleri 60 yaşına kadar her 10 yılda bir değişiyordu. O yaşta artık yeni dişleri çıkmayınca açlıktan ölüme mahkum oluyorlardı. Zürafaların erkeği 6 metre uzunlukta oluyor, kalbi 6 kilo geliyor, günde 60 kilo yaprak yiyordu. Antiloplar arasında lider olan erkek haremini rakiplerinden korumak ve dişilerle çiftleşmek zorundaydı. Bu da ona karnını doyurmak için çok az vakit bıraktığından zayıf düşüyor, o zaman da başka bir erkek dövüşte onu yenerek sürüden kovuyordu. Bu liderlik görevi aşağı yukarı 10 gün sürüyordu. Artık o zamanlar Nicole çiftleşmenin ne olduğunu biliyordu. Kırsal hayat için doğmamış olmama ve dünyada aynanın eksikliği kadar hiçbir şey bana kendimi güvensiz hissettirmediği halde bu yolcunun konforundan şikayet edecek halim yoktu. Çadırlar çok lükstü, en küçük ayrıntıya kadar her şeyi öngören Lori sayesinde yataklarımızda termofor, geceleri kapandığımızda okumak için madenci lambaları, sivrisineklere karşı losyon, yılan sokmasına karşı panzehir vardı. Akşamüstleri de korumasız bir ceylanı parçalayıp yutan iki timsahı seyrederken porselen çaydanlıkla İngiliz çayı servisi yapılıyordu. Kaliforniya'ya döndüğümüzde yaz daha sona ermeden Alejandro kendi erkeklik törenini gerçekleştirdi. Gerçi onunki samburulardan Lidilia'nın önerdiğinden biraz farklı bir şeydi. Lori ile Nico'nun internette keşfettikleri bir programa yazılmıştı. Her iki ebeveyni bunun çocuk taarruzlarının ve oğlancıların bir dalaverisi olmadığını kesin olarak anlayınca çocuğun gitmesine izin verdiler. Tam da Lidia'nın anlattığı gibi böyle bir tören erkek çocukların çocukluktan yetişkinliğe geçişini göstermeliydi. Gelenek yokluğundan birkaç antrenör bir grup delikanlı ile birlikte 3 gün boyunca ormana çekilerek onların saygı, şeref, cesaret, sorumluluk duygularını, zayıfları koruma zorunluluğunu ve bizim kültürümüzde çoğunlukla orta çağ şövalyelik romanlarında kalmış olan daha başka temel kuralları pekiştirmeyi tasarlamışlardı. Alejandro grubun en küçüğüydü. O gece korkunç bir rüya gördü. Torunum tıpkı Dickens'ın öykülerindeki gibi yanında açlıktan ve soğuktan tir tir titreyen bir sürü öksüz çocukla birlikte harlı bir ateşin yanında duruyordu. Çocuğun hiç tanımadığımız kişilerle birlikte gittiği uğursuz sık ormanlıkta başına bir talihsizlik gelmeden onu gidip kurtarsın diye Nico'ya yalvardı. Ama bana kulak asmadı. Süre sona erince onu almaya gitti. Aile sofrasında pazar akşamı yemeği için tam vaktinde döndüler. Şili usulü kuru fasulye yapmıştık. Bütün ev buram buram mısır ve fesleğen kokuyordu. Bütün aile pislik içinde ve aç bir ilaç gelen tören çocuğunu bekliyordu. Yıllardan beri büyümek istemediğini söyleyip duran Alejandro daha büyük gibi görünüyordu. Çılgın bir büyük anne sevgisiyle kucakladım onu, rüyamı anlattım. Gerçi büyük bir ateş ve çocukların arasında birkaç öksüz varmış ama geçirdiği denemin pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Aralarında suç işlemiş birkaç çocuk da vardı. Torunuma bakılırsa bunlar iyi çocuklardı ama aileleri olmadığından bazı aptallıklar yapmışlardı. Anlattığına göre ateşin çevresine oturmuşlar, her biri kendisine acı veren bir şeyden söz etmişti. Bütün klan bir arada olduğumuza göre bizim de aynı şeyi yapmamızı önerdim. Alejandro'nun sorusuna birer birer yanıt vermeye koyulduk. Willy çocukların durumuna üzüldüğünü söyledi. Jennifer kaybolmuştu. Öteki ikisi uyuşturucu kullanıyorlardı. Ben senin yokluğundan söz ettim. Lori de kısırlığından. Böylece her birimiz kendi derdini ortaya döktü. Peki seni üzen şey nedir Alejandro diye sordum. Andre ile olan kavgalarım ama onunla olan ilişkimi düzeltmeye karar verdim. Ve bunu yapacağım çünkü insanın kendi acısından sorumlu olduğunu öğrendim. Bu her zaman böyle değildir. Paula'nın ölümünden ben sorumlu değilim. Lori de kısırlığından sorumlu değil diye itiraz ettim. Kimi zaman acıyı engelleyemeyiz ama kendi tepkimizi denetleyebiliriz. Bill'in yanında Jason var. Paula'nın ölümü senin bir vakıf kurmana neden oldu ve onun anısını bizim aramızda yaşatmayı başardı. Lori'nin kendi çocukları olmadı ama biz üçümüz varız dedi. Yasak aşk. Juliet, Lori ile Nico'nun bebeğine gebe kalmak için kendini ödünç verdiği aylar boyunca çalışmadı. Çünkü almak zorunda olduğu onca doğurgan plajı yüzünden dayak yemiş gibiydi. Mantıksal olarak bütün aile onu korumayı üstlenmiştik. Ama o umut bir kez ortadan kalktıktan sonra iş aramaya koyuldu. Chicago'daki galeriler için San Francisco'dan Asya sanat eserleri satın almayı tasarlayan bir yatırımcı onu işe aldı. Ben 57 yaşındaydı ama hiç göstermiyordu. Çok parası olsa gerekti. Çünkü tıpkı prensler gibiydi. Chicago'dan sık sık seyahat etmek niyetindeydi ve onun yokluğunda sorumlu birinin değerli eşyaların Kaliforniya'ya ithal edilmesiyle uğraşmasını istiyordu. İlk görüşmede Juliet'i ilçenin en iyi restoranı akşam yemeğine davet etti. Çam ağaçlarıyla sarmaşık güllerin arasında Victoria tarzına sarı renkte bir evdi burası. Birkaç kadeh beyaz şaraptan sonra yalnızca ona ideal bir yardımcı olduğuna karar vermekle kalmamış, aynı zamanda ona bağlanmıştı da. Ancak romanlarda olabilecek bir rastlantı sonucu sohbet sırasında Juliet, Ben'in Manolid'in ilk eşini, hani şu düğün günü yoga hocasıyla kaçan Şilli kadını tanımış olduğunu öğrendi. Kadının bir zeytinyağlı tüccarıyla dördüncü evliliğini yapmış olarak İtalya'da yaşamakta olduğunu anlatmıştı ona. Juliet çok uzun zamandan beri bir erkek tarafından arzu edildiğini hissetmemişti. Manoli ölmeden bir yıl öncesinden itibaren kendisini 20 yaşındayken baştan çıkarmış olan tutkulu aşık olmaktan çıkmıştı. Çünkü hastalık artık kemiklerinde, ruhunda kemirmeye başlamıştı. Ben o boşluğu doldurmayı önermişti ve bizler Juliet'in gözlerinde yepyeni bir ışık, dudaklarını dans eden müzik bir gülümsemeyle ışıl ışıl yeniden doğduğunu görmüştük. Hayatı tümden değişmişti. Pahalı yerlere, restoranlara, gezmelere, tiyatroya, operaya gidiyordu. Ben Aristoteles ile Aquarius'a sıcak bir ilgi gösteriyor, onları hediyelere boğuyordu. O kadar iyi bir aşıktı ki Juliet'i telefonda bile mutlu edebiliyordu. Böylelikle yoklukları çekilir hale getiriyor, Kaliforniya'ya geldiği zamanlarda da Juliet onu dört gözle bekliyor oluydu. Lori ile ikimiz Yasemin çayı içip hurma yiyerek tatlı tatlı yarenlik ettiğimiz bir günü fırsat bilerek Juliet'i aramıza aldık. Çünkü kaçamaklı bir hali var gibi gelmişti bize. Ama patronuyla yaşadığı aşk macerasını anlatması için ona fazla baskı yapmamıza gerek kalmamıştı. Kafasının içinde tecrübenin verdiği alarm çanları çalmaya başladı. İşiyle aşkını birbirine karıştırmanın kötü bir fikir olduğu, çünkü her ikisini de kaybedebileceği konusunda uyardım onu. O seni kullanıyor Juliet, oh ne ala, aynı fiyata hem yardımcısı var hem de sevgilisi dedim. Ama o çoktan kapana kısılmıştı. Juliet'in kendisine çok az şey sunabilecek, evli, kendinden çok yaşlı, uzaklarda yaşayan ya da bir bağlantıya giremeyen erkekleri kendine çektiğini fark etmiştik. Bu bende onlardan biri olabilirdi çünkü ele avuca sığmaz gibi görünüyordu. Bile'ye bakarsan günümüzün hedonist Kaliforniya'sında hiçbir erkek iki küçük çocuğu olan genç bir dul kadının sorumluluğunu üstlenmezdi. Ama bana gülmesinler diye gizlice gidip yeniden danıştığım yıldız falcısına bakarsan bütün mesele birkaç yıl beklemekteydi. Gezegenler Juliet için en ideal eşi olacaklardı. Afrika'dan döndüğümüzde Juliet'in aşk macerası karmaşık bir hale almıştı. Anladığımız kadarıyla servetini sanat eserlerinden iyi anlaması sayesinde kazanmış değildi de karısı bir mirasa konmuştu. O sanat galerileri kendi meşgul edecek ve sosyetenin durumunda tutacak bir eğlenceden başka bir şey değildi. Ben'in San Francisco'ya sık sık yaptığı seyahatler ve telefonda fısır fısır konuşmalar eşinin kuşkularını uyandırmaya başlamıştı. Evli erkeklerle ilişkiye girmek iyi olmaz Juliet dedim ona. Benim de gençliğimde yaptığım aptallıkları ve onları ne kadar pahalıya ödediğimi hatırlayarak. Senin düşündüğün gibi değil Isabel, bu kaçınılmaz bir şeydi. İlk görüşte birbirimize aşık olduk. O beni ne baştan çıkardı ne de aldattı. Karşılıklı rızamızla oldu. Peki şimdi ne yapacaksın? Ben 30 yıllık evli, karısına büyük saygı duyuyor. Çocuklarına tapıyor. Bu onun ilk sadakatsizliği. Bence o kronik bir kadın avcısı Juliet. Ama bu senin değil eşinin sorunu. Senin kendine ve çocuklarına dikkat etmen gerek. Bu çapkın sevgilinin duygularının dürüstlüğünü kanıtlamak için Juliet bana onun mektuplarını gösterdi. Kuşku uyandıracak kadar ihtiyatlı görünüyordu. Bunlar aşk mektupları değil, avukatlık belgeleriydi. Kendini garantiye almış, belki de onu iş yerinde cinsel tacize suçlamandan korkuyordur. Burada suçtur bu. Bu mektupları okuyan herhangi bir kişi, hatta karısı bile, girişimi ilk senin başlattığını, onu kapana kıstırdığını, şimdi de peşini bırakmadığını sanır. Böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin diye bağırdı telaşa kapılarak. Ben karısını söylemek için uygun zamanı bekliyor. Bunu yapacağını hiç sanmıyorum Juliet. Çocukları var. Çok uzun zamandan beri beraberler. Senin için üzülüyorum ama eşi için daha çok üzülüyorum. Kendini onun yerine koy. Sadakatsiz bir kocaya sahip, olgun yaşta bir kadın o. Ama ben onunla mutlu değil ki. Hayatta her şeye birden sahip olunamaz Juliet. Seninle ona güzel bir yaşantı sunan karısı arasında bir seçim yapması gerekir. Ben bir boşanmanın nedeni olmak istemiyorum. Karısıyla barışmaya çalışmasını istedim ondan. Terapiye gitmelerini ya da onu Avrupa'da bir balayı gezisine davet etmesini söyledim diyerek ağlamaya başladım. İp inceldiği yerden Juliet'ten kopana kadar bu oyunun böyle devam edeceğini düşündüm ama daha fazla ısrar etmedim. Yoksa Juliet de bizlerden uzaklaşacaktı. Üstelik Will'in de bana hatırlattığı gibi ben yanılıyor da olabilirdim. Adam gerçekten ona aşık olabilir, onunla kalmak üzere boşanabilirdi. Bu durumda da ben uğursuz kehanetlerde bulunmuş olmakla kendi kızım gibi sevmeye başladığım bu arkadaşımı kaybederdim. Korktuğumuz gibi benim karısı San Francisco'daki havayı koklamak üzere kalkıp Chicago'dan geldi. Bir sürü bahanelerle ortadan kaybolma basiretini gösteren kocasının ofisine yerleşti. Aradan daha birkaç saat geçmeden sevgileri ve kocasının çok iyi tanıması sayesinde en kötü kuşkuları doğrulanmış oldu. Rakibesinin kocasının o güzel yardımcısından başkası olamayacağına karar vererek, meşru eş olmanın verdiği otoritenin ağırlığı, paranın getirdiği özgüveni ve Juliet'in görmezden gelemeyeceği acısıyla onunla yüzleşti. Juliet'i gözünün yaşına bakmadan kovarak, benle bir daha bağlantı kuracak olursa, bizzat kendisinin ona kötülük etmekten çekinmeyeceği konusunda onu uyardı. Adam o günlerde hiç ortalıkta görünmedi, yalnız Juliet'e telefonla küçük bir tazminat önermekle yetinerek yerine gelecek yardımcıyı gitmeden önce eğitmesini isteme yüzsüzlüğünü de gösterdi. Bu telefon konuşmasından ve bu hikayeyi burada kapatmak üzere serinin sonuncusu olarak gönderdiği yakınma mektubundan karısının haberi var. Aradan 2 gün geçtikten sonra Billy eve geldiğinde Lori ile ikimizi banyoda dayak yemiş bir çocuk gibi yerde büzülmüş yatan Juliet'in başında buldu. Ona olanları anlattık. Billy'e göre böyle olacağı görünüyordu zaten. Pek de rastlanmadık bir trajedi değildi bu. Ama dünyada kim olsa böyle bir gönül yarasından sonra iyileşirdi. Bir yıla kalmadan elimizde şarap kadehlerimizle bu talihsiz olayı hatırlayarak gülmekten kırılıyor olacaktı. Yine de Juliet'te adamın karısının savurduğu tehditleri anlatınca ona pek de o kadar eğlenceli görünmedi. Dava açmaya hakkı olduğundan kendisini yasal olarak temsil etmeyi önerdi. Bir avukat için bundan daha çekici bir vaka olamazdı. İş yerine kendisine cinsel tacizde bulunan, sonra da işten atan bir milyonerin kurbanı olmuş, 2 çocuk anası 5 parasız genç bir dul kadın. Hangi jüri olsa beni mahveder. Billy bıçağı dişlerinin arasına almıştı bir kez ama Juliet de bunu duymak bile istemiyordu çünkü doğru değildi. Onlar birbirlerine aşık olmuşlardı. Kendisi kimsenin kurbanı falan değildi. Yalnızca onu bir daha tehdit edecek olurlarsa adalete başvuracağını bildiren sert bir mektup göndermesine razı oldu. Billy de kendi kafasından o hanımefendi bu sorunu halletmek istiyorsa kocasının daha iyi denetlemesi gerektiğini ekledi mektuba. Hasmına kötülük etmek için mafyadan birini tutabilecek tinette biri ise bu mektup onun niyetinden vazgeçirecek değildi. Ama Juliet'in korumasız olmadığını kanıtlıyordu. Aradan bir hafta geçmeden Chicago'dan bir avukat Billy'yi arayarak bir yanlış anlama olduğuna, tehditlerin bir daha tekrarlanmayacağına dair güvence verdi. Juliet de ailemizin içine kapanarak aylarca acı çekti ama kendisi bana izin vermeseydi ve Will'in kehaneti doğru çıkmasaydı bu acıklı olayı anlatmazdım. Ve onu yardımcım olarak işe aldım. İspanyolca öğrenmeye başladı ve Sausalito'daki o edebi genelevin bir parçası oldu. Orada Lori ile, Willy ile, Tank'la ve şehvet duygularıyla kapıyı çalabilecek herhangi bir sadakatsiz koca hizaya getirerek onu korumaya üstlenecek kişilerle birlikte huzur içinde çalışabilecekti. Aradan 1 yıl geçmeden bütün aile o Castile şımasada akşam yemeğimizi yerken Juliet de geçmişteki aşk maceraları için kadehini kaldırdı. Bene dedik hep bir ağızdan. O da işten gelerek gülmeye başladı. Ben artık bu genç kadını mutlu edecek mizaçta bir erkeğin ortaya çıkması için gezegenlerin uygun sıraya girmesini beklemekteydim. Yakında böyle bir şeyin olması mümkün. Yine senin yanına gidiyor. Hilda nene bir süreden beri ikinci kocasıyla beraber diplomatik görevde olan kızının yanında Madrid'de oturuyordu. Son yıl eskiden yaptığı gibi bizim yanımızda uzun uzun kalmaya gelmedi artık. Birden yaşlanmıştı. Seyahat etmekten korkuyordu. 60'lı yıllarda Şili'deyken hayatta kalabilmek için aynı anda 3 işte birden hokkabazlıklar yapan genç bir gazeteciydim. Ama çocuklarımın gelişi hayatımı karmaşık bir hale getirmiş değildi. Çünkü güvenebileceğim yardımcılarım vardı. Sabahları işe gitmeden önce seni bırakmak üzere taparcasına sevdiğim kayınvalidem Cireni'nin ya da Hilda Nine'nin evine uğrardım. Onlar da seni bir şala sarmalanmış olarak uyurken alırlar. Akşam seni almak üzere gelene kadar bütün gün sana bakarlardı. Daha sonra okula gitmeye başladın. Bu sefer de sıra kardeşindeydi. Bir Arap emirinin veliahtı gibi şımartan bu büyük anneler büyüttüler onu. Askeri darbenin ardından Venezuela'ya gittik. Sizin en çok özlediğiniz şey masallara layık bu iki büyük anne oldu. Torunlarından başka bir yaşantısı olmayan Cireni birkaç yıl sonra üzüntüsünden öldü. Hilda nene de dul kalarak tek kızı Hildita orada yaşıyor diye kalkıp Venezuela'ya gitti. Orada kızının eviyle bizim ev arasında mekik dokurdu. Nine ile olan ilişkim 17 yaşlarındayken başlamıştı. Hildita kardeşim Pancho'nun ilk aşkıydı. 14 yaşındayken okulda tanışmışlar, birlikte kaçarak evlenmişlerdi. Sonra bir çocukları oldu, boşandılar, yeniden evlendiler, bir kızları oldu ve ikinci kez boşandılar. Yani 10 yıldan fazla bir süreyi birbirini severek ve birbirlerinden nefret ederek geçirdiler. O arada Hilda nine de bu acınası manzarayı fikrini hiç açıklamadan seyirci oluyordu. Onun ağzından kardeşimin aleyhinde tek bir kelime bile duymamışımdır. Oysa belki de bunu hak etmişti. Hayatında bir an gelmiş Hilda nine bu dünyada kendisine düşen rolün büyük bir cömertlikle beni de çocuklarımla birlikte kattığı küçük ailesinin yanından ayrılmamak olduğuna karar vermişti. O dillere destan ketumluğu ve neşeli hali sayesinde bu rolü kusursuz bir şekilde oynadı. Üstelik turp gibi de sağlamdı. Seninle Nico'yla ve daha bir sürü yeni yetmeyle birlikte peşinde yarım düzine köpek balığıyla bir sandalın içinde güvenilmez bir denizi aşarak ulaşılabilen susuz bir Karayip adasındaki geziye gidebilecek kapasiteydi. Sandalcı kamp yapmak için dağ gibi malzemeyle birlikte onları orada bırakmış, neyse ki bir iki hafta sonra onları almaya oraya gitmeyi akıl edebilmişti. Nine sivrisineklere romla ılık kola içilen gecelere, teneke kutulardaki kuru fasulyelere, uyku tulumlarının arasında yuva yapan saldırgan farelere ve onun 20 yaş küçüğü olarak benim asla dayanamayacağım, daha başka bir sürü olmadık şeye bir asker gibi direnmişti. Aynı muhteşem irade gücüyle pornografik filmler seyretmek üzere ekranın karşısına kurulurdu. 80'li yılların başlarında sen psikoloji okuyordun, cinsellik üzerine uzmanlaşmak esmişti aklına. Bana son derece zevksiz gibi görünen ama benim nazeninliğimi acımasızca alaya alırsın diye fikrimi söylemeye asla cesaret edemediğim ufak tefek bazı erotik gereçlerle dolu valizinle oradan oraya dolaşıyordu. Hilda nene senin yanında oturur, şişlere bakmadan örgü örerek, işlerine terbiye edilmiş köpekler de bulunan korkunç bir takım video filmlerini seyrederdi. Bizim evde kurduğumuz iddialı tiyatro kumpanyamızın da etkin bir üyesiydi. Kıyafetler diker, dekorları boyar, Madame Butterfly'nin tut da Noel temsillerindeki Aziz Yusuf'a varana kadar kendisinden ne rol istenirse oynardı. Zamanla küçüldü, sesi sanki cıvıldıyormuş gibi inceldi. Ama ailenin çılgınlıklarına katılmaktaki coşkusu hiçbir zaman azalmadı. Hilda ninenin sonunu görmek bize değil, hızla kötüye giderken ona bakan kızına düştü. Arda arda tekrarlayan zatürrelerle başlamıştı. Doktorların dediğine göre sigara içtiği zamanların acısı çıkıyordu. Daha sonra da hayatı giderek unutmaya başladı. Hildita annesinin hayatının son aşamasını çocukluğa geri dönüş olarak kabullenmiş, 2 yaşında bir çocuğa nasıl sonsuz bir sabır gösterilirse 80 yaşındaki bir ihtiyardan bunu esirgemesine bir anlamı olmadığına karar vermişti. yıkanması, yemek yemesi, vitaminlerini alması, yatağına yatması için ona sevgiyle göz kulak oluyordu. Aynı soruya 10 kez yanıt vermesi, yaşlı kadıncağız önemsiz bir hikaye anlatmayı bitirdikten sonra aynı sözcüklerle bozuk plak gibi tekrar tekrar anlatırken onu dinliyormuş gibi yapması gerekiyordu. En sonunda nine belirsiz bir takım anıların sisleri içinde kulaç atmaktan, yalnız kalma ya da düşme korkusundan, kemiklerinin çatırtısından, kim olduklarını çıkaramadığı yüzlerin ve seslerin rahat huzur vermemesinden yorgun düşmüştü. Günün birini yemeden içmeden kesildi. Hilda İspanya'dan bana telefon ederek annesine bir tas yoğurt yedirmek için nasıl bir savaşın verdiğini anlatınca söylemeyi akıl ettiğim tek şey onu zorlamaması oldu. Benim büyük babam da 100 yaşın fazlasıyla uzun bir yaşam olduğuna karar verdiğinde iştahsızlıktan ölmüştü. Niko ertesi gün uçağa atladığı gibi Madrid'e gitti. Nine kendi kendini aynada tanıyamadığı halde onu görünce hemen tanımıştı. Süs merakından hemen rujunu istemiş, ona bir el iskambil oynamayı önermişti. Her zamanki hilelere ve düzenbazlıklarıyla oynamışlardı bu oyunu. Niko, Karayip günlerini anmak için romlu ılık kokkola içirmişti ona. Arkasına azıcık çorba içirmek yarım saatten fazla sürmemişti. Manevi torununun bu ziyareti ve şişmanlayacak olursa Tavra'yla birlikte marihuana içmek için Kaliforniya'ya gidebileceğine söz vermesi, mucizevi bir etki yaparak ninenin yeniden yemek yemeye başlamasına neden olmuş ama iştahı ancak bir iki ay sürmüştü. Yeniden açlık grevine başlayınca kızı, üzülerek de olsa annesinin canının istediği gibi ve istediği zaman bu dünyadan çekip gitmeye hakkı olduğuna karar vermişti. Her zaman ufak tefek ve zayıf bir kadın olan Hilda nine, daha sonraki haftalarda koca kulaklı mincik bir cine dönüştü. O kadar hafifti ki pencereden esen rüzgar onu havaya kaldırabiliyordu. Son sözleri şu oldu. Çantamı verin, Paula beni almaya geldi, onu bekletmek istemiyorum. Ben bu sözlerden birkaç saat sonra vardım Madrid'e. Ama cenaze işlerinde kızına eşlik etmek için artık çok geçti. Birkaç gün sonra elimde Hilda ninenin küçük bir kutunun içindeki bir avuç külüyle döndüm Kaliforniya'ya. Seninle beraber olmak isteyeceğini bildiğimden senin ormanına serpecektim o külleri. 31. ayrımın sonu, sayfa 414.